Ayrım 22. Seninle Güler Yüreğim. Kemal Yalçın. Sayfa 264. Bir Türk'ün bir Ermeni ile evliliği. Biraz gerilere, 1980 öncesine gitmek istiyorum. Her şeyin zor olduğu, sosyal ve siyasal faaliyetlerin çok canlı olduğu yıllar. Farklı görüşlerin birbiriyle çatıştığı ve can güvenliğinin olmadığı günler. Can cana, omuz omza, yürek yüreğe uğraşıyoruz. Yepyeni bir güneş doğsun istiyoruz. Umut yeşeriyor ellerimizde, düşlerimizde, düşüncemizde. Böylesine umutlu günlerde kendimi Zakarya'yla aynı uğraş içinde buluverdim. Tüm Teknik Elemanlar Derneği, TÜTET, genel merkezinde sekreter olarak çalışıyordum. Zakarya genel başkandı. Zakarya girişken, kararlı, attığı adımı bilen, düşünen, saygınlığı olan bir insandı. Çalışkandı, yaratıcıydı, toparlayıcıydı. Tartışmalarda birleştirici noktayı bulurdu. Uysaldı. Asması kesmesi hiç yoktu. Ancak ender de olsa kötü kızardı. Düşüncelerini açıklamaktan çekinmezdi. Açık söyleyeyim, Zakarya'yı görür görmez çarpıldım, büyülendim. Elim ayağım tutmaz oldu. Titredim, ürperdim. O an kesseler bir damla kanım akmaz. Hiç acı duymazdım. Zakarya, ben de öyle oldum. Kalbim tık etti. Kilitlendi tüm duyargalarım Jale'ye. O an ne zaman aklıma gelse kalbim gene tık eder. Benim kalbime seher yıldızı çarpmıştı. Beni baştan aşağı baharlandırdı. Jale gecelerimde bana yol gösteren seher yıldızı, gündüzlerimde güneş oldu. O anın sıcaklığı hiç tavsamadı. Baharlarımız hiç solmadı şimdiye kadar. Ben çekindim içimdeki sesi dillendirmeye. Öyle terbiye görmüştük. O günlerin sosyal ve siyasal ortamında duygusallığı yaşamak biraz zordu. Ama içim içime sığmıyordu. Derneğe gelip gidiyorum ama kendimde değilim. Sonunda bütün cesaretimi toplayarak Zakarya'ya aşkımı ilan ettim. Zakarya, ben de seni çok seviyorum ama iyi düşündün mü, bu aşkın ateşten gömlek olduğunu biliyor musun dedi. Çok düşündüm. Bu aşkın ateşinde çiçeklenmek istiyorum. O andan sonra dünyam daha da aydınlandı. Bir süre kaçamak buluşmalarla yaşadık sevdamızı. Yetmiyordu böylesi kaçamaklar sevgimizi denizleştirmeye. Bir gün bir panel düzenlemiştik. Paneli düzenleyenlerden biri de bendim. Düşündüğümüzden de güzel oldu. Çok mutlu oldum. Zakarya da oradaydı. Salondan çıkarken kesin kararımızı verdik. Doğruca İstiklal Caddesi'ndeki bir kuyumcuya gidip birbirimize yüzükleri takıverdik. Sonra Zakarya bir çiçekçiye girdi. Kırmızı güllerden bir buket yaptırdı. Bana verirken, seni çok seviyorum. Bu güller aşkımızın tanığı olsun dedi. Ben de seni çok seviyorum. Gökteki yıldızlar, yerdeki güller tanığımız olsun dedim. Her şey ona verilen, ona yüklenen özel, çok özel anlamlarla, duygularla insanlaşıyor. Gül güldür ama bizim için kırmızı gül aşkımızın solmayan rengidir. Yüzüklerimizi taktık ama iş ondan sonra çatallaştı. Önce ben ailemi açmadım. Zamanı gelince açarım dedim. Benim partiyle, örgütle ilişkim sadece sıradan bir taraftar ilişkisi. Teknik ressam olarak çalışıyorum. Ayrıca dernekteki görevimi yapıyorum. Dernek üyesiyim. Bir gün bile başkasının evinde kalmamışım. Fakat dernekteki arkadaşlar aramızdaki duygusal ilişkiyi sezdiler. Biz de gizlemiyorduk. Bir gün dernek sorumlularından bir bayan yanıma geldi. Dernek işini konuşacağız sandım. Seninle konuşmak istiyorum. Buyur konuşalım. Sen bu duygusal ilişkiden vazgeç. Neden? Bu benim özel sorunum. Sen dernekte çalışıyorsun. Senin sorunun hepimizin sorunudur. Nasıl olur da bir Ermeni ile evlenmeyi düşünürsün? Ermeni insan değil mi? Hem bu sorun benim sorunum. Birbirimizi seviyoruz. Kimse karışamaz benim kimi sevip sevmeyeceğimi. Birçok arkadaşımla buna benzer tartışmalarımız, konuşmalarımız oldu. Kimi bana, kimi Zakarya'ya yazık olduğunu söylüyordu. Bazıları daha da ileri giderek bana bir Türk eş bulamadıkları için kendilerini suçlu hissediyordu. Başımdan vurulmuşa döndüm. Bu ne biçim solculuktu? Bir yandan insanlar eşittir, bütün ülkelerin işçileri birleşsin diye haykırıyor, türküler söylüyorduk. Bir yandan da Zakarya Ermenidir, evlenemezsin diye uyarılıyorduk. Benzeri sıkıntıları ben de yaşadım fakat Jale ile evliliğimiz konusunda kimse benimle açık açık konuşmadı. Kimileri ipin ucunu kaçırmıştı. Gizli parti yaşantısını insanların özel ilişkilerine kadar indirgeyerek akıllarınca partiyi korumuş oluyorlardı. Bir toplantıda parmağımdaki yüzüğü ilk gören bir yoldaşım, "O evleniyorsun da haberimiz bile olmuyor," diyebildi. Ne beni kutladı ne de mutluluk diledi. Şimdi düşünüyorum da kendi kendime seviniyorum. İyi ki kalbimin kararına göre evlenmişim, iyi ki evlenmişiz. O günlerin moda deyimiyle siyasi evlilik yapanlar daha ilk zorlukta darmadağınık olup gittiler. Jale Hanım anlattı bundan sonrasını. Yoldaşların engelini aştık. Sıra ailelerimize geldi. Önce anneme açtım yüreğimi. Kestirip attı. Mescidin içi dururken dışı haramdır kızım. Ermeniden başka evlenecek birini bulamadın mı? Biz Şebin Karahisarlıyız. Töremizde bir Ermeni ile evlenmek yoktur. Bir daha senden bunu duymayayım. Annem babama söylemiş. Babam küplere bindi. Bana çok zor günler yaşattı. Zakarya'nın ailesi de önce karşı çıkmış. Bir Türk'le evliliği yürütmek zordur. Ermeni kızlarının köküne kıran mı girdi? Kalmadı mı şu koskoca İstanbul'da bir Türk'ten başka evlenecek kız? Demişler. Kafa kafayı verip düşündük. Nedir sevgi? Sevgi eşittir. Duygu artı beden artı akıldır. Duygularımız evet diyordu. Bedenlerimiz evet diyordu. Aklımız evet diyordu. Varsın ailelerimiz başkaları hayır desin. Kararımız karar, evleneceğiz. Zakarya'nın ailesi oğullarının isteğine saygı duyarak beni istemeye gelecekler. Ama annem babam gelmesinler, kapıdan içeri adım attırmayız dediler. Ne dediysem olmadı. Vermezseniz vermeyin, kendim çeker giderim dedim. Kararım kesin, gideceğim. Ama Zakarya'nın ana babası biz kız kaçırmayız, her şey güzellikle olsun demişler. Üç erkek, ikisi kız, beş kardeşiz. Her gün evde benim yüzümden fırtınalar kopuyor. Abilerimden biri benden yana tavır aldı. Ne demekmiş mescidin içi dışı? Hangi zamanda yaşıyoruz? Biz mi zamana uyacağız, zamanla bize uyacak? Jaldin'in yaşı olmuş 24, işini almış eline. Geçinecek olan siz misiniz? Gönlünün istediğiyle evlen kız. Bana gelsinler seni istemeye. Baba babalık yapmazsa yapmasın. Mescitmiş. Sizin mescidinizi de, törenizi de, adetinizi de dedirtmeyin bana. Ben abimin evinden gelin oldum sonunda. Düğünüme ne anam, babam ne de akrabalarım geldi. Çeyizlerimi de vermediler. Evliliğimizin 4. ayında tam 14 Aralık günü Zakarya askere gitti. 5 Ocak'ta ben gözaltına alındım. 3 ay sonra serbest bırakıldım. Zakarya ise evliliğimizin 11. ayında hiç unutmam o günü 3 Haziran'da gözaltına alındı. İzini 27 gün sonra bulabildik. 14 Temmuz evliliğimizin 1. yıl dönümüydü. Zakarya'nın işkence altında olduğunu, her türlü aşağılanmaya maruz kaldığını biliyordum. Gözaltının, sorgunun, siyasi şubenin ne olduğunu gözaltında kaldığım günlerde çok iyi öğrenmiştim. İnsanın bir umut kıvılcımına, lekesiz bir merhabaya, içten bir sevgiye nasıl ihtiyacı olduğunu yaşayarak öğrenmiştim. Ve en önemlisi, aşkın direnmenin öteki adı olduğunu aklıma koymuştum. Ben Zakarya'nın aşkıyla direnmiş, Zakarya'nın sevgisinin sıcaklığıyla ısınmıştım soğuk gecelerimde. Şimdi Zakarya işkencedeydi. Sevginin gücü. Delilik parayla değil ya, olası sonuçlarını göze alarak, kabul etmeyeceklerini de bilerek evlilik yıl dönümümüzde Zakarya'ya bir demet çiçek vermek istedim. Kırmızı güllerden güzel bir buket yaptırdım. Kısacık mektubumu yazdım. Sabahtan 1. şubenin kapısına dayandım. Öldürseler de gülleri vermeden dönmeyeceğim eve. Sıram geldi, girdim içeri. Görevli polis, bu ne? Bir demet gül. Ne olacak bu? Eşim burada gözaltında, ona iletmenizi rica ediyorum. Veremeyiz. Vermek zorundasınız. Bugün bizim evliliğimizin 1. yıl dönümü. Adı ne, hangi örgütten? Adı Zakarya, örgütünü bilmiyorum. Bekle şurada. Bir yere telefon etti. Sonra içeriden bir yüzbaşı yanıma geldi. Kendisini daha önce Beşiktaş Merkez Komutanlığı'nda görmüştüm. Beni içeri çağırdı. Nedir istediğin? Evlilik yıl dönümümüz bugün. Eşim sorguda. Bu gülleri lütfen kendisine iletiniz. Başına çarparım senin çiçeğini dercesine kötü kötü bakarak elimdeki buketi çekip aldı. Haydi çabuk git buradan. Aşağılamalar, düşmanca bakışlar arasında gerisin geri döndüm. 1. şube yolu üzerindeki nöbetçi kulübesinin ilerisinde acaba Zakarya'yı götürürlerken görebilir miyim diye beklemeye başladım. İçimden sesler geliyor. Bu adam çiçeği falan vermez. Verir belki. Zaman o zaman değil, aklını başına topla, vermezler. Ya verirlerse? 2-3 saat kadar geçti. Bir askeri jip göründü. Yüreğim ağzıma geldi. Bana yaklaştı, yavaşladı, kapısı açıldı. Benden buketi alan yüzbaşıydı. Ne bekliyorsun daha burada? Defol. Gözüm görmesin seni, yoksa seni de alırım içeri. Bumbuz oldum. Sabahtan beri içimde yeşertmeye çalıştığım umudum sönüverdi. Bunlar çiçek falan vermezler Zakarya'ma diyerek hüzünle döndüm evime. Neler yazmıştınız kısa mektubunuzda, aklınızda mı? O günü şimdi gibi anımsarım. Yazdıklarım şöyleydi. Canım, hayatım. Bugün evliliğimizin 1. yıl dönümü. Her an, her dakika seninleyim. Seni sevmek güç veriyor bana. Seni sevdiğim, seninle evlendiğim için dünyanın en mutlu kadınıyım ben. Kendine iyi bak. Bizleri düşünme. Seni çok çok seviyorum. Eşin Jale. Sorgudaki Zakarya'ya çiçek göndermek isteyen Jale'nin şerefine kaldırdık kadehlerimizi. Zakarya eşinin elini tutarak, "Bu sevgi, bu aşk, bu destek hep devam eder. Çok severiz birbirimizi," dedi. "Beni ayakta tutan Jale oldu. Sonuna kadar sadece beni değil, benim ailemi de destekledi o zor günlerde. 12 Eylül'ün o umutsuz karanlık günlerinde benim aileme kendi kardeşlerimden daha çok yakın davrandı. Ablam, annem bir iş olsa hemen Jale'ye koşarlar. Benimle değil gelinleriyle konuşurlar. Sülaledeki herkesin derdi onun derdidir. Cebbardır, atılgandır, tuttuğunu koparır, sıcaktır. Zemheride baharı getirir, sevgi doludur. Kuruyan dalı yaşartır. İyi ki Jale ile evlenmişim. Jale yaşamımın en büyük şansı, mutluluğumun temelidir. Benim için de aynı. Zakarya ile iyi ki evlenmişim. Dünyayı da kendimi de onun sayesinde sevdim. Zakarya iyi bir insandır demiştim. Bakın size bir örnek vereyim. Kendisi böyle şeyleri anlatmaz. Bakın annem orada yatıyor. Kulağı duymaz. Kendisi yatıp kalkamaz. 6 ay önce merdivenden düştü, kolu kırıldı. Kemik erimesi de var. Yaşlı, iyileşmesi çok uzun sürdü. Hala yürüyemiyor. Özel bakım istiyor. Kardeşlerimin durumları iyi. İşleri yolunda. Babam öleli çok oldu. Annem yalnız. Kolu kırıldıktan sonra annemin bakımı ailemiz içinde biraz sorun oldu. Kim bakacak? Bir bakım evine yerleştirelim düşüncesi geliyor aklımıza. Ama ne düşündüğümüzü açık açık söylüyoruz ne de canı gönülden bakımını üstleniyoruz. Bakım evine gönderme düşüncesini Zakarya'ya açtım. Kesinlikle olmaz. Kolu kırık, yaşlı bir kadın bakım evine gönderilmez. Getirelim, ben bakarım dedi. Çok sağ olsun. Getirdik annemi evimize. Zakarya bizlerin bile göstermediği ilgiyi, sabrı, anlayışı gösteriyor. Çok şey paylaşıyor annemle. Ben çalışıyorum, 2 oğlum okula gidiyor. Zakarya aylığı 100 milyon liraya bir bakıcı tuttu. Güvenilir, temiz bir kızcağız. Devamlı evimizde yatıp kalkıyor. İşe gücü anneme bakmak. Evliliğimizin 19. yılındayız. 2 oğlum oldu. Annem bir kere olsun, tamam oğlum, kızım Jale'yi sana verdim, hayırlı uğurlu olsun, Allah mutlu etsin demedi. Çocuklarıma kızdığında hem de Zakarya'nın yanında gavur Ermenisi'nin oğulları diye azarlar. En sonunda annem evimize gelişinin 4. ayında, "Eh oğlum Zakarya, kızım Jale'yi artık sana verdim, hayırlı olsun," deme zahmetinde bulundu. Ama ardından da "keşke sen bir Türk olsaydın" demeyi unutmadı. Babam ise sonradan benimle barıştı. Zakarya Metris askeri cezaevine düşünce her hafta ziyaretine gitti, moral verdi. Kurtarmaya çalıştı. Zakarya'nın haklılığını kanıtlamak için kendine göre umut bağladığı her kapıyı çaldı. Ama hep Zakarya'nın Ermeni ve komünist olduğu yüzüne vuruldu. Bu sözler, bu haksızlıklar babamı derinden etkiledi. Zamanla babam bana hak verdi. Böyle bir çocukla karşılaşacağımızı bilemiyorduk kızım. O zamanlar konu komşunun yüzüne nasıl bakacağımızı düşünüyorduk dedi. Babam tanıdıkça Zakarya'yı sevdi. Ona Şebin Karahisar'ı anlattı. Oradaki Ermeni komşularından söz etti. Tamzara'yı ve Tamzara çayının bir zamanlar niçin kızıl aktığını anlattı. Geç de olsa babam damadıyla barıştı, iyi dost oldular. Bir Türk'ün bir Ermeni ile evlenmesi budur işte. Sevgi ister, sabır ister. Ama keşke bu kadarla kalsa. Öz teyzem Zakarya ile 20 yıldır konuşmuyor. Zakarya'ya değdiğinden benim elimden çay almaz ve vermez. Kayınvalidem sağduyulu, dünya tatlısı bir kadındır. Evine gittiğimde beni oturtacak bir köşe bulamaz. Bir gün bile bana karşı olumsuz bir tutumunu görmedim. Sürekli olarak beni korudu, kolladı. Kayınvalidem için dünürlük çok önemlidir. Dünürüne çok değer verir. Nedir İstanbul'da Ermeni olarak yaşamak? Nedir Ermeni Zakarya ile yaşamını sürdürmenin zorlukları? İstanbul dıştan görüldüğü gibi değildir. İnsanların görülmeyen yönlerini görmek gerekir. İşte size bir örnek daha. Ablamın eşini kaybettik genç yaşta. Kayınvalidem Ermeni adetlerine uyarak siyah matem elbisesiyle aynı gece başsağlığı dilemeye geldi. Ablamın ve düğünün acısını paylaşmak istiyordu. O gece sabaha kadar bir köşede oturdu. Okunan duaları dinledi. Ertesi sabah teyzem herkesin içinde, "Bu kara elbiseli kadın hala burada niye oturuyor?" demez mi? Babam sert bir şekilde teyzemi azarladı. "Senin hacılığına da, senin kıldığın namaza da. Bana mısın?" demedi. Aynı gün Zakarya'nın ablası Türk adetlerine uyarak ta koca Mustafa Paşa'daki evinden kalkarak Acıbadem'e, ağabeyimin evine başsağlığına geldi. Gelirken de çorba, pilav, tavuk, bir koca tencere mantı ve yoğurt getirdi. Teyzem domuz eti pişmiş tencerenin yemekleri yenmez diyerek kalkıp gitti. Güler misin, ağlar mısın? Nedir bu tahammülsüzlüğün altında yatan? Ermenilerde adettir. Ölü evine 40 gün yemek götürülür. Zakaria ile evlendikten sonra Ermeni adetlerini, bayramlarını, kutsal günlerini, özel yemeklerini, kısacası Ermeni yaşam biçimini öğrenmeyi, uygulamaya çalışıyorum. Zakaria'nın bir yakını öldüğünde yemek götürdüm. Hepsi de çok memnun oldular. Birlikte oturup birlikte yedik. 19 senedir evliyiz. Gecekondu mahallesinde değil, İstanbul'un Mutena semtinde okumuş yazmış orta sınıftan insanların bulunduğu bir mahallede oturuyoruz. Türk komşularımızın dini bayramlarını, Ramazanlarını, kurbanlarını kutlarız. Fakat onlar bir günden bir güne Zakaria'nın dini bayramlarını kutlamamışlardır. 19 yıldan beri tek bir Türk komşumuz bile mundar olur diye kurban eti vermedi. Şurada yakınımızda bir Ermeni bakkal amca var. Tanışır konuşuruz. Ne de olsa gelinleriyim. Anlatır bazen işlerini. Geçen gün söyledi. Dini bayramlarda Türkler alışverişe gelmezlermiş. Çocuklar gizlice gelip alışveriş yaparlarmış. Zakaria, Jale hep Türkleri eleştirme. Ermenilerde de tutucu, akla mantığa sığmaz tutumlar yok mu? Bir örnek vereyim. İki oğlumuz oldu. Vaftiz edilmesini istedik. Fakat Patrikhane, Türk'le evli Ermenilerin çocuklarını vaftiz etmiyoruz diyerek vaftiz etmedi. Annem vaftiz ettirmek için çok uğraştı. Patrik'le görüşmeye gitti. Patrik 18 yaşına gelsinler, kendileri karar versinler demiş. Annem de bu olanlar oğlumun çocuklarıysa 18 yaşına geldikten sonra kilisenin kapısından içeri girmezler yanıtını verip öfkeyle geri dönüp geldi. İstanbul'da Ermeni olarak da Ermeni ile evli bir Türk olarak yaşamak da zor ama sana en zorunu söyleyeyim. Dönme olarak aslında Ermeni olduğu halde Müslümanlaşarak hayatta kalabilmiş, çevresinde Müslüman olarak kendisini kabul ettirmiş bir insanın dönme ya da gizli Ermeni olarak yaşaması zorların zoru, acıların acısıdır. İstanbul'da da Anadolu'da da vardır böyleleri. Ama bulup konuşmak imkansızdır. Ermeni düşmanlığının nedenleri. Peki Zakaria, peki Cale, nedir bu Ermeni düşmanlığının, Ermenilere kuşkulu bakışın, ön yargıların nedenleri? Tek tek Ermeni ya da Türk söz konusu olduğunda karşılıklı olarak birbirleri hakkında güzel şeyler anlatıyorlar. Ermeni bir tanıdığı olanlar, Ermenilerle İstanbul'da ya da başka bir yerde komşuluk edenler, birlikte yaşayanlar hep iyi şeyler söylüyorlar. Ama buna karşın ortalıkta yıllardır süren bir Ermeni düşmanlığı, Ermeni tabusu, Ermeni kuşkusu var. Bazen de karşılıklı kuşkular, güvensizlikler yaşanıyor. Nedir bunun sebebi? Ermeni sorununa nasıl yaklaşmalıyız? Bu sorunu nasıl ele almalıyız? Türk-Ermeni-Kürt ilişkilerini geçmişten geleceğe nasıl aydınlatmalıyız? Sözü önce Jale aldı. Ben de zaman zaman bu soruları kendime sordum ama derinlemesine araştırmadım. Yaşayarak bazı sonuçlar çıkardım. Türklerle Ermeniler arasında gerçek, içten, samimi bir diyalog, bir ilişki yok. Ermeni bir kişiyle ilişkisi olan bir Türk, karşısındaki insanın Ermeni olmaktan dolayı çektiği acıları pek anlamak istemiyor. Her Ermeninin geçmişinde büyük acılar olduğunu düşünmek istemiyor. Kısacası Ermeni'yi kendine benzeterek kabul ediyor. Oysa gerçek dostluklar, karşısındaki bir insanın farklılığına, başkalığına içten saygı duyarak ve bu farklılıkları anlamaya çalışarak gelişebilir. Ben öyle insanlar gördüm ki bana iyi, sıcak, yakın davranıyor ama benim bir Ermeni ile evli olduğumu öğrenince değişiveriyor, benden uzaklaşıyor. Hele bir de Ermenilerin geçmişinden söz edersem yüzüme başka türlü bakıyor. Bu konularla Zakaria son yıllarda iyice haşır neşir oldu. Okuyup araştırıyor, daha iyi bilir. Zakaria, daha iyi bildiğimi söyleyemem diyerek düşüncelerini, görüşlerini anlatmaya başladı. Gerçekten son yıllarda Ermeni tarihini, Türkiye tarihini vaktim oldukça okuyup inceliyorum. Bazı düşünceler kafamda netleşiyor ama ben bir mimarım, Ermeni tarihçisi değilim, soru zor. Şimdi şu sofranın başında aklıma gelenleri noktalar halinde özetleyebilirim ancak. Ayrıca Türk, Kürt, Ermeni ilişkileri sadece tarihi bir konu da değildir. Toplumsal, ekonomik, kültürel, ruhsal, çok görünü, çok bilinmeyen ilişkiler yumağıdır. Ayrıca uluslararası boyutları da olan bir konu. Ermeni düşmanlığının nedenleri nelerdir? Bu düşmanlık nasıl yok edilebilir? Ne yapmak gerekir? Nasıl ele almak gerekir? Bunlar öylesine zor sorular ki çok çeşitli açılardan yaklaşabilirsiniz. Niyetiniz ve taktığınız gözlük önemlidir. Amacınıza ve niyetinize göre sorular sorup kendinize uygun cevaplar yaratabilirsiniz. Bu büyük tarihi olayı tek tip yaklaşımlarla açıklamak olanaklı gözükmüyor. Önce bazı tespitleri netleştirmeliyiz. Birincisi, Ermeni düşmanlığı 1915 öncesinde Anadolu'nun doğusunda farklı, batısında farklı olmuştur. Doğu vilayetlerinde yaşanan büyük acılar, sert, kanlı çatışmalar İstanbul'da, Kütahya'da, İzmir'de yaşanmamıştır. İkincisi geçmiş konusunda halk başka, yöneticiler başka konuşuyor. Olup bitenler aileler arasında, kahvelerde, sohbetlerde, baş başa kalan insanlar arasında açık açık konuşulmaktadır. Dedeler, nineler, analar, babalar düşündüklerini, gördüklerini, duyduklarını açık açık dile getirmektedir. Sık sık duyardım. Bizim köyde Ermeniler varmış, kesmişler. Bizim köyün Ermenilerini şu derenin içinde öldürdüler. Ben gördüm. Benim dedem Ermeniymiş. Bizim kökümüz Ermeniymiş. Sonradan dönmüşler. Benim ninem Ermeniymiş. Sevkiyete giderken almışlar. Daha neler neler. Biraz konuştursan bugün bile çok şey anlatır yaşlılar. Elbette olayın diğer bir tarafı olan Türklerden farklı anlatımlarda bulunanlar da vardır. Az da olsa Türklerden de yer yer benzer olayları benzer biçimde anlatanlar çıkıyor. Kişisel düşünceme göre konuyu anlayabilmek için çok yönlü bakmak gerekiyor. Bu büyük, karmaşık, tarihsel olayı, duygusal boyutlarını, trajik yanlarını saklı tutarak bizleri çıkmaza sürükleyecek, tarihle yüzleşmemize engel olacak üsluplardan uzak durarak ele almalıyız. 22. ayrımın sonu, sayfa 277.